Dünya kablosuz ağ pazarı lideri TP-Link, mobilite programını sunar.
Mobilitenin yeni bölümünden herkese merhaba arkadaşlar. Ben Erdi Özal.
Ben Mesut Çevik.
Yine yepyeni bir programla karşınızdayız. İlk haberimiz son haftaların en çok konuşulan konularından bir tanesi. Akıllı telefon ya da cep telefon satışında kredi kartına taksit yeniden gelecek mi? Konuyla ilgili bakanın açıklaması var. Aslında milyonların beklediği o karar değil ama en azından yerli telefon tarafına ya da yerli ekonomiyi canlandırabilmek ya da canlanmasına katkı sağlayabilmek adına yerli sıfatı taşıyan telefonlarda kredi kartına taksite yeşil ışık yanıyor.
İşte burada önemli olan şu, acaba Casper ve General Mobile bu işin içine girecekler mi? Çünkü yerli sıfatı taşıyan devlet tarafına baktığımızda telefonların burada üretilmesini istiyorlar. Kesinlikle yani bu konuda çok katı bir görüşleri var ve ben olumlu da yaklaşıyorum tabii ki, yani burada üretilsinler, evet tasarım daha önemli olsa da burada üretilmeleri tabii ki bir avantajdır her zaman için. Ve bu tip telefonlara destek sağlamaları da yabancı telefonlara ek vergi getirip fiyattan arttırmalarından çok daha olumlu bir adım olur bu şekilde destek.
Ya zaten
yani
bu,
kredi kartına taksit yapsın diye ne yapmasın?
Şöyle bir şey var. Yerli telefonlarla ilgili bu ekstra vergi konuları söz konusu olduğu zaman aslında pek çok firmanın yerli üretime başlama konusunda çok ciddi hazırlıkları vardı.
Evet, hazırlıkları hani, var ve bence hemen hızlı bir geçiş sağlanır o tarafa.
Bence de öyle, çünkü aslında bakılırsa tüm planlar hazır. Masada bekliyordu sadece. Uygun zaman zaman gelmesi umuluyordu. Bu muhtemelen onu hızlandırabilir gibi geliyor. Benim merak ettiğim konu şu. Bazı firmaların, bazı yabancı firmaların da Türkiye'de üretime yönelik bir takım planları var. Örneğin ben ZTE'nin planı olduğunu diyordum. Hatta Türkiye'de Atmaca grubuyla konuştukları, Suni markasına sahip olan grupla konuşup çoğu taraflarında üretim yapacakları söyleniyordu. Olur da onlar da üretime başlayıp devlet babanın kapısını çaldıklarında, babacığım biz hani ZTE olarak burada üretim yapıyoruz. Uzak doğulu bazı firmalar yapmıyor. Acaba bize de kolaylık sağlar mısın dediğinde bir kolaylık sağlanır mı?
Sağlanır. ZTE koymaz ismini, Suni koyar. Sağlanır be. Evet, o işler olabilir. Çok kolay. Sen onları çok fazla kapanıyor mu bence? Yani o iş o kadar kolay ki o tarafta. ZTE için sıkıntı değil ki.
Gerçi doğru söylüyorsun. İsimlendirmeyi değiştirir.
Yani ne olacak?
Öyle bugün söz konusu.
Bu operatörlerin telefonları ZTE zaten. Abi burada montajlanıyor, orada montajlanıyor. Ne fark edecek?
Tabi bu arada merak edenler için şunu da söyleyelim. Hani Samsung Galaxy Note 7 idi, iPhone 7 idi vesaire. Bunları almak isteyenler için doğrudan kredi kartla gidip marketten taksit alamazsınız ama bunun da bir yöntemi var. Operatörler kemikli satıyorlar. Hani eğer amaç burada bunu engellemekse bunu engelleyemezler bu şekilde. Çünkü operatörler bu şekilde satmaya devam ediyor. Belki acaba operatörler tarafında da mı temlikli satışa bir takım düzenlemeler gelse?
Operatörler tarafına bir şey getireceklerini zannetmiyorum. Operatörleri destekliyorlar. Bence biraz da bu operatörler için yapılmış adımlardan bir tanesiydi. Ve operatör kısmına bir limit getireceklerini hiç düşünmüyorum açıkçası.
Yani açıkçası ben de düşünmüyorum ama bu şekilde hani pazarı büyütebilmek anlamında belki bir takım yeni düzenlemelerle beraber yerli üreticilerin daha aktif olması ve farklı fiyat segmentlerine yönelik ürün geliştirmelerinde belki önünün açılmasına fayda var. Çünkü bu şekilde üreticiler, çünkü tüketicinin beklentileri var. Nedir? Vestel iyi telefon yaparsa, telefona sahip çıkarsa, teknik servisi iyi verir ve yazılım güncellemesini yaparsa Vestel alırım diyor zaten. Umarım bu kararlar yerli üreticileri ya da yerli marka olmaya çalışan firmaları daha fazla tembelliğe sevk etmez. Çünkü zaten bana taksit yapılıyor. Ben satış kolaylığı sağlanmış durumda. Buna dayanarak sadece ucuz telefonları 10 taksite satmaya çalışmazlar.
Ya fiyat performans oranı yüksek telefon sunsunlar. Servisini arkada versinler derdi. Snapdragon'sa 220'li cihaz üretmesinler varsın.
Tabii yani, canım, yani
ben açıkçası o kısımda değilim. Hani kullanıcı tarafında. Sadece kullanıcıya yeterli ilgiyi göstersinler. Sözlerini tutsunlar. Kandırmasınlar. Yani dünya standartlarında bir telefonmuş, iPhone'a rakipmiş gibi satmasınlar cihazlarını. Ama alan ne aldığını bilerek aldıktan sonra yerli mal alsın. Başımın üstünde yeri var yani.
Tabii burada kullanıcılara düşen görev de var. Cebindeki bütçeyi bileceksin, ihtiyaçlarını bileceksin, ona göre telefon olacaksın.
Bu yani aslında kimse yapmıyor, ben de yapmıyorum. Yani o çok zor bir şey.
Yok, ideali bu. İdeali bu.
Ağzının suyu akıyor, bir şey görüyorsun.
Hepimizin öyle. Hepimizin öyle.
İster istemez orada cebindeki ne kadar para varsa limitin neyse onu da alıyorsun.
Hepimiz yani. Öyle ama bir takım satış kanallarında o ağzını suyu akarak baktığı iPhone 7'yi almak için çek senet yaptıranlar var. Bunlar çok yanlış.
Ya ben taksite zaten karşıyım ve külliyen. Yani eğer alamıyorsan alamıyorsundur.
Benim babam kredi kartı bile kullanmıyor. Diyor ki cebindeki paran kadar var.
Aynen, yani en tatlısı o. Ben de bankamatikten ödüyorum. Çok çok net. Yani ay sonu geliyor rahat. Bankada para yoksa yok. Sıkıntı
çünkü
yok
maalesef
yani.
Maalesef bizde kredi kartı sahiplenmek o kadar kolay bir hale geldi ki bir dönem. İnsanlar şey gibi zannettiler. Oh 20'ye böldürürüm. Tamam mı? 20 ayda kolay kolay sahip
ne yazık,
olurum.
Evet, ne yazık.
Onun hakikaten önüne geçirmek adına da belki onu bir miktar
onu böldür derken sadece beni endişeye sürükleyen bir şey var. Gıda alışverişinde taksitten bahsedilmeye başlandı. Marketlerden yaptığımız alışverişlerde taksitten. Yani bizim konumuzla alakasız ama yani milletin yediğini taksite bağlamaları sağlanırsa telefonu taksite bağlasınlar daha büyük iyilik yaparlar. Net söyleyeyim sana. Hadi bugün Migros'a gittin, Tansaş'a gittin, bilmem nereye gittin, aldın tamam mı? Evine o haftalık malzemeyi aldın, taksite böldürdün. Bir sonraki haftayı taksite böldürdün, Ay sonunda oldu mu sana hepsi tam
abi
para?
Abi biz yıllarca haberlerde ne okuduk? Bir kredi kartı borcunu başka bir kredi kartı çıkartarak ödemeye çalışanlar vardı. Evet. Sanki hani ondan kurtulacakmış gibisinden açıkçası. Evet hani hükümetin ekonomiyi canlandırmaya yönelik bir takım hamleleri var. Ekonomimiz canlansın, hani tüketici iyi ürün alsın, üretici de para kazansın ama insanların mağdur olmayacağı bir sistem üzerinden bunu yapmak sanki en sağlıklısı gibi. Çünkü diğer türlü dediğin gibi her şey taksit olursa.
Yani gıda bana çok mantıklı gelmedi. En azından benim endişelerim bu yönde. Elbet düşünülmüştür. Benim görmediğim yerler vardır. Belki tarafların görüşü alınmıştır ama inşallah insanımız bu kısmı iyi kullanır.
Aynı fikirdeyim. Şunu unutmamak lazım. Kredi kartına taksitlendirme hibe değil arkadaşlar. O parayı ödüyorsunuz. Faizli ödediğiniz alışverişler olabilir. Faizli evet. Satılanlar da var ama cebinizdeki paranın ve bütçenizin hesabını yapın. Sonucunda pek çok kişinin ailesi var.
Yani ona göre harcama yapın. Yoksa almayın en temiz olan.
Yani 3000 liralık telefon almak kimseyi kurtarmıyor. Kimseyi daha fazla adam yapmıyor.
Evet.
Onu bilerek alışveriş yapmakta fayda var. Bu arada çok fazla telefon konuştuk ama bilgisayar ve diğer elektronik eşyalarda da mesela taksit sayısı azaltılacakmış. 9 aydan 6 aya düşmesi gibi bir durum söz konusu.
Ya ben bilgisayarlarda karşıyım taksitin azaltılmasına. Çünkü bilgisayar üretim yapabileceğim bir cihaz. Yani bak telefonda üretim yapamıyorsun, tablette üretim yapamıyorsun. Okullara tablet dağıtılmasına niye karşıydım ben? Ne diyordum? Aynı fiyata bilgisayar verebilirsin.
Aynen.
Yazılım geliştirebilir çocuklar. Şimdi bilgisayarlar üretim yapabileceğimiz derler. Bu bilgisayarları tüketim toplumunun birer parçası olarak düşünmek yanlış olur. Evet tüketmek istersen tüketirsin ama üretmek istersen üretirsin. Bence bilgisayardan taksiti kaldırmaları yanlış. Yani diyecekler ki şimdi sen taksite karşıydın şimdi ne oldu? Öğrenci arkadaşlarımız var, kardeşlerimiz var. Mühendislik fakültesi kazanıyorlar. Ne istiyorlar? Mühendislik fakültesindeki o 3 boyutlu uygulamaları hızlı çalıştıracakları, mühendislik uygulamalarında altından kalkabilecek güçlü bir makine ihtiyaçları oluyor. E ne yapsınlar? Taksite böldürmek zorunda kalıyorlar o an için. Hemen o an paraları çıkmıyor ama ani ve çok acil bir ihtiyaç bu. Hı-hı. Sağlık gibi bir şey.
Dediğinde haklısın. Şimdi adam mühendislik fakültesine giriyor. Bir takım modellemeler yapmak zorunda. Modellerini yapabileceği bilgisayarların hangi fiyat seviyesine satıldığını da biliyoruz.
Biliyoruz. Yani bugün 2500'den başlıyor yani.
O seviyede makineye sahip olması gerekiyor. Bugün ama devletimizin verdiği krediyle, öğrenci kredisiyle hayatını sürdürmeye çalışanlar var. Okumak için geldiği şehirde. Evet. Dolayısıyla onlara sahip olmak zor.
Bence bilgisayardan taksit kalkmasın. Yani bilgisayar gerçekten üretim yapılabilen bir yer. Ya da öğrenciye bir kolaylık sağlasın. Neden aldığını açıklasın. Ne bileyim bir şey yapsınlar.
Yani öğrenci kartıyla giden adam hani belki daha uzun taksite verilebilir. Çünkü hakikaten bugün artık eskiden biz yatırımı nereye yaptık? Bacası sanayide turizm yaptık. Hakikaten turizm konusunda Türkiye çok ileri. Cyber case'lerin belki Avrupa'da çok örneği yok. Ama bugün mesela Amerika'ya bakıyorsun. Obama'nın sürekli vurguladığı bir şey var. Nedir girişimcilik, nedir startup kurma? Bir tane dizüstü bilgisayar, bir internet bağlantısıyla bir dünyayı değiştirebilecek bir takım şeyler üretebilme kabiliyetine sahip olabiliyorsun. Yani nedir? Tabii çocuğun da zeki olması, o amaçla onu kullanması gerekiyor. Ama ben de aynı fikirdeyim. Bilgisayar ve internet, bunun içerisinde interneti unutmamak gerekiyor. İnsanlar yeni fırsat
internet imkanları. İnternet taksit yapmasınlar.
Yok, interneti bedava versinler. İnternet hani her öğrenciye bedava verirsin ki zaten bu konuyla ilgili bir ara bir takım çalışmalar yapılıyordu, projeler vardı. Çünkü insanlar erişemedikleri kitapları internetten bulabiliyorlar ya da erişemedikleri bir takım bilgileri internetten birkaç aramayla bulabiliyorlar. Dolayısıyla ben de aynı fikirdeyim. Bilgisayar ve internet hakikaten öğrencilere en kolay nasıl verilebiliyorsa, onları en kolay edinebilmesi nasıl sağlanıyorsa bence o şekilde verilmeli. Canım Mobile'a devam edelim. Yerli firmalardan bahsettik az önce. Canım Mobile tarafında GM5 Plus Android 7 güncellemesini aldı. Zaten firma Android One programında Google'ın iş ortağı olduğu için Nexus'lardan sonra dünyada Android 7'leri alan ilk ürünler Canım Mobile'ın markasını taşıyan telefonlar oldu. Önce 4G aldı, şimdi GM5 Plus.
Önemli bir gelişme ama ben burada çok ufak bir nottan bahsetmek istiyorum. Bana enteresan gelenlerdi. General Mobile ekibi Twitter ve Facebook'tan işte Eylül-Ekim ayı gibi GM5 Plus 7.0 güncellemesi alacak diye paylaştığında ben bazı kullanıcıların notlarını gördüm, inanamadım. Bu kadar geç mi verilir, bizi kandırıyorsunuz, hani anında alacaktı, bu mu anında falan filan gibi bazı mesajlar gördüm ve yoğun böyle artılanmış yukarı çıkmış mesajlardı. Son dönemde internette bir akım var ve bu akım üzüm yeme derdinde değil, bağcıyı dövme derdinde. Çok yanlış bir yere doğru gidiyor. Adamlar yine en erken veren firma oldular. Ama bunda bile yaranamadıkları bir kitle var. O kitleye artık kim nasıl yaranacak? Gerçekten çok merak ediyorum.
Muhtemelen orada beklentisi olmuş olabilir. Hani ilk güncelleme 4G'ye geldiği zaman hani GM5 Plus sahipleri de 4G'ye veriyorsun neden o gün bana da vermenin tarzı yaklaşım yapmış olabilir. Ama tabii bunun hem donanım hem de yazılım tarafında bir takım teknik gereksinimleri var. Google'la beraber işbirliği söz konusu. Canım Mobile hadi ince kafasına göre veremiyor o güncellemeleri.
Ya hadi ince versin vermesin. Yani sonuçta Ekim, Kasım dediğin zaman çok
muhtemelen
geç
bence
oradan
4G'ye verildiği için oradan dolayı belki bir grup bozulmuş olabilir diye tahmin ediyorum. Ama günün sonunda artık GM5 Plus da bu güncellemeyi almaya başladı. Bugün işte üst seviye dediğim cihazların Türkiye'de bu güncellemeyi ne zaman alacağı, akıbetinin ne olacağı henüz belli değil. GM5 Plus satılırken de kullanıcılar üretici Android One programının parçası olduğunu ve 7'inde geleceğini söylemiş. Geldi sonucunda.
Ya şimdi General Mobile'ın şu an geldiği nokta gerçekten çok enteresan. Hani ilk Discovery telefonuna tanıtırken fiyat performans oranı yüksek bir cihazı getirmiş ve ellerinden geldiğince de yazılım desteği sağlamışlardı. Sonra teknik servis sıkıntıları ortaya çıktı. Elite modeli geldi. Elite modelin yazılım güncellemesi vermediler falan filan derken firma ne olacak dedik. Android One programıyla şu anda 40 ülkeye telefonu ihraç etme kapasitesine sahip, yurt dışında birçok ülkeye gönderen, operatörlerle ortak çalışan yurt dışında bir firma haline geldi.
Aslına bakarsan yapılabilecek en doğru adım attılar çünkü bir telefonun donanımını bulmak ya da telefonun şasisini temin etmek çok zor bir şey değil. En zor şey yazılım güncellemesi verebilmek. Evet. Orada tek başına kaldığın zaman hani dünya devleriyle mücadele etmek nereye? Kendi sorunlarını çözebilmek, aşabilmek bile çok kolay olmuyor. Dolayısıyla yazılım tarafında Google'u desteğini alarak ilerlemede bence
bir iş oldu, evet.
Firma tarihinin doğru adım olmuş.
Umarız hani Vestel'de, Casper'de falan ileride bu programa katıldıklarını görürüz.
Bir ara Vestel'le ilgili dedikodular çıkmıştı. Android One'a girdi, girecek vesaire derken. Şimdi televizyon tarafında Android TV'ye ciddi yatırım yapıyor onlar anladığımız kadarıyla. Belki ileride onlar da adapte olabilirler. Çünkü Google'un da hoşuna gelebilir. Vestel dediğin firmada büyük bir holding, evet. Ve en azından burada üretim bandına da sahipler. Daha uygun fiyatlı Android One cihazların bölge ülkelerine yayılmasını da Türkiye merkezi olabilir. İşte General Mobile'de bunu gördük. Kaç tane ülkede ithalat yapıyor.
Android TV dediğin iş o kadar riskli ki. Yani ben şu anda elle tutulur, inceleyenlerin uç noktalarda puanlar verdiği bir Android TV'de görmedim. İşletim sisteminde öyle büyük sıkıntılar var ki hala. Gerçekten aşılmadan üreticilerin bu platforma girmeleri büyük cesaret.
Yani o tarafta da Google'un birkaç denemesi oldu işte. Denedi olmadı vesaire. Son gelinen nokta çok çok kötü sayılmaz ama dediğin gibi hani televizyon üreticisinin de o işe ciddi işte derecede odaklanması ve iyi geliştirmesi lazım.
Bana en saçma gelen şey televizyonda reset butonudur. Bak reset butonu. Sony'de reset butonu vardı çünkü Android TV'ler kilitlenebiliyorlar.
Olabiliyor, evet.
Ve sonrasında açılmaları cold boot denen süre 5 dakikayı falan bulabiliyor. Böyle bekliyorsun sistem açılıyor. Televizyon açılıyor. Yani birisi dedi ki Erdi aç televizyon nasıl seni gördüm. Sen açıyorsun. Sen televizyon misin? Açılışını bekliyorsun. Tam PC gibi. Philips'te falan kilitlendi de reset butonu da yok. Dişten çek tak diyor ekip. Sen düşün artık
Philips olayı. Konusunda zaten hani kullanıcıların zaman zaman sosyal medyada bana da erişiyorlar. Orada ciddi sıkıntılar olduğu belli. Performansa memnun değiller açıkçası günün sonu. Çünkü Android TV koyduğun anda televizyonu kullandığın donanım, işlemci, RAM miktarı vesaire hepsi önemli hale geliyor.
Ya şu an telefonlar 6 GB bellek işte 8 çekirdek işlemci falan diyorsun ancak altından kalkabilir hale geldi.
Sonra mesela 1.5 GB mı vardı RAM?
Ben
bizim
işte
bizim telefonu düşün. O tarafta tabii optimizasyona da bakıldığı zaman Google'un Android'i geliştirirken önem verdiği ilk cihaz TV'ler değil ne yazık ki. Dolayısıyla optimizasyon sorunu da var. Market tarafında da bir takım sorunlar var. Hani TV özel market, TV özel uygulama sayısı da henüz olgunlaşabilmiş seviyede
değil. Kötü değil. Diğer televizyonlara göre çok iyi seviyede ama yani yine de o Android deneyimi yok.
Mesela Westin şu kurgusu benim hoşuma gitmiş. Nedir o? Android TV üzerine TeamViewer konusuna da bayağı kafa yormuşlar. Hani bazen düşünün baban seni arıyor oğlum ben televizyonda şunu yapamadım aç TeamViewer'ı. Eğer açabileceksen
baba reset tuşuna bas. Yapabilirsen öyle. Sonra beni ara tarzında.
Ama sonuçta televizyonlar da gelişiyor. Android TV orada şu an uygulama zenginliği açısından telefondaki gibi değil. Kullanıcılar genelde onu bekliyorlar ama diğer platformlarla karşılaştığı zaman da ciddi bir avantajı var.
Çok daha iyi seviyede evet. Ondan sonra bence Tizen gelir. Ya da Webos. Ama Tizen'i ben daha önde görüyorum. Çünkü yani Samsung'un son dönemdeki akıllı televizyonları üst seviyelerinde yapamayacağın şey yok ya.
Orada tabii Samsung'un bir avantajı donanım tarafındaki gelişim ve Evolution kit adı verdikleri kutuyla televizyonu
güncellemek bir takım güzel
farklar.
Şu anki seviyeleri yani beni çok memnun ediyor.
Tabii ileride muhtemelen biz TV'leri de 3D Mark'la, Antutu'yla, Geekbench'le
Test ediyor olacağız herhalde.
Düşünsene bugün renk kalitesinden, görüntü kalitesinden bahsediyoruz. Belki 5 sene sonra
hepsi orada olacağı için belki.
Belki de kim bilir.
Evet.
Sıradaki haberimiz BlackBerry cephesinden. BlackBerry'nin bu ayın sonuna doğru finansal raporlarına çıkacağı toplantıda akıllı telefon tarafından, donanım tarafından yani telefon geliştirme tarafından çıkabileceği söyleniyor. Zaten hani biz buna benzer şeyler bekliyorduk açıkçası. Çünkü şirketin bu tarafta kötü bir gidişi var. Ortaya çıkan yeni cihazlarda bekleneni veremedim maalesef.
Ya şimdi BlackBerry ekibi Türkiye ofisi bizi ziyarete geldi. O zaman Türkiye ofisi vardı.
Yıllar yıllar önce yani.
Evet, BlackBerry Z'yi bana masaya koydular. Denedik işte falan nasıl görüşlerinde de. Dedim fena telefon olmamış ama dedim fiyatı çok önemli benim için. 1650 lira demişlerdi. Hiç unutmuyorum o dönem için. Dedim ki bu telefonu alın siz dedim batarsınız. Hı-hı. Bozuldular. Böyle bir değişik bir kıvam oldu. Yani bir soğudu ortam. Neden filan dedi. Yani 1650 liranın üstüne bir 50 lira daha veriyorsun. Üst seviye Android telefon alıyorsun demiştim. Yani sizin bu telefonda bir şeyler başarabilmeniz adına ya kameranızda hiç yapılamayan şeyleri yapmanız lazım o fiyata. Ya da işletim sisteminizin uygulama haznesinin zengin olması lazım. İkisi de sizde yok şu anda.
Bir de yeni işletim sistemi sağdan çekiyorsun ayrı, soldan çekiyorsun ya, ayrı. Ortadan başka bir şey çıkıyor.
Fantastik geliyor bir de. Onların işletim sistemi şimdi birazcık da böyle akışkan, tamam mı? Yani o tarafları birazcık kabullenebilirsin belki. Çok zordu kullanması. Ben alışamadım hiç ama belki de bazı kullanıcının hoşuna gidecekti. Çünkü Windows'ta sadece o menünün geçişinden dolayı platforma stabil diyen bir kitle var, unutma. Hı hı. Yani stability'yi o zanneden bir kitle BlackBerry ekibinde ne diyecekti, tamam mı? Benim ortak şey kutusu çok hoşuma gitmişti. Bir mail kutusu vardı. Ortak.
BlackBerry Hub vardı. Tüm
evet,
mesajları
bütün aynı mesajlar oraya geliyordu. BlackBerry Hub çok hoşuma gitmişti. Sadece mail kutusu da bildirimler falan da oraya düşüyordu, hı hı, mesela. İnanılmaz güzel aslında inovasyon kısımları vardı. Fiyatınız kötü demiştim. Sonra o politikadan sonra çıkarttıkları tüm telefonlarda fiyat politikası inanılmaz kötü oldu. Hı hı. Telefonlar hiçbir zaman rakiplerine karşı üstün bir özelliğe sahip değillerdi ama fiyatları çok yüksekti.
Ya mesela BlackBerry Priv en son çıkarttıkları amiral gemisi telefonu çift taraftan kavisli ekran, yüksek performanslı işlemci vesaire kötü bir telefon değildi ama iş işten geçtikten sonra Atalan 3 kiloları geçmişken o telefonu seviyeye çıkarttı. Bir de Xeon'un kullanılmadığı telefon olarak da
yok şimdi telefon yüksek seviyeli yani işlemci falan diyoruz ama hala da rakiplerinden geride bir platformdu. Yani toplam yani pakete baktığında.
Aynen öyle ama kötü bir telefon değildi. O telefon 2 sene önce çıkarsalardı eğer başka bir etki yaratabilirdi belki. Evet. Çünkü onlara bakıldığı zaman hani süreç içerisinde çok fazla hata yaptılar. Gerek telefon tasarımında gerekse de yazılım tarafında. QNX platformu çok iyiydi.
Ya onların tableti mükemmeldi. Onu tablet devam harikaydı. Belki sadece telefonu falan her şeye bırakıp sadece tabletten gitselerdi bu sektörde ya, bir yerleri olurdu küçük
oraya olsa. Oraya gelene kadar ilginç bir şey söyleyeceğim. Onların QNX platformunu otomobilleri adapte etmeye, evet, başladılar. O gün otomobil tarafına yatırım yapsalardı bugün işte hepimiz akıllı otomobillerden bahsediyoruz.
Evet,
otonom araçlardan bahsediyoruz. Çok daha fazla para kazanabilirlerdi. Çünkü gelen nokta itibariyle BlackBerry belki kendisi artık yeni telefon geliştirmesi yapmayacak ki zaten Ar-Ge bütçesinde %65'ini yeni donanım geliştirmeye ayırmışlar. Bu ciddi bir değer anlamına geliyor. Son yaptıkları cihaz olduğu gibi Alcatel gibi firmalarla işbirliğine gidip işte Mesut'un ürettiği telefon üzerine BlackBerry yazım çıkartabilirler. Fark yaratabilmek adına da kendi yazılımlarının içerisine koyabilirler,
evet,
belki ama
bakacağız ne olacak.
Bu saatten sonra muhtemelen daha fazla yazılıma yoğunlaşacak gibi görünüyorlar BlackBerry yöneticilerim. Sıradaki haberimiz Samsung cephesinden Note 7 patladı. Çıkacak mı çıkmayacak mı, ismi değiştir mi, donanımı güncellemi derken Note 7 yine gelecek bir şekilde piyasaya. Çünkü toplamalar hızlı bir şekilde devam ediyor. 2 Mayıs gibi de yeni cihazlar dağıtılmaya başlanacakmış. Olaylar ilk patlak verdiğinde Samsung ilk geri çağırmayı yaptığı zaman acaba Note 7 durdurulur ve S8 projesi hızlandırılıp yıl bitmeden piyasaya çıkar mı dedikoduları vardı. Ki zaten beklediğim saatte Şubat ayındaki Mobil Dünya Kongresi açıkçası. Evet. Yani DK'yi hızlandırabilmek mümkün Samsung gibi büyük firmalar açısından.
Yani Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtıyorlar ama zaten.
Hayır, onu söylemeye çalışıyorum. Hani zaten orada tanıtılacaktı. Hani Samsung gibi firmalar 2-3 ay önce çekebilir aslında isterse yatırım
hızlandırır. Çekince çekmesinler. Yani çekince neler olabileceğini hep beraber gördük arkadaşlar. Çekinceler olabilir. Ben yeni bir telefon istemiyorum.
Çekinceler
yani
olabilir. Evet. Tabii kesin olan şu, bugün artık Ekim ayındayız. Galaxy S8 için konuşmak gerekirse her arka taraftaki çalışmalar büyük ihtimalle finalize olmuştur diye tahmin ediyorum. Çünkü
test etmeye başlasınlar işte şimdiden.
Yani zaten genelde şey, daha önceki modellerden de biliyoruz Aralık ayı gibi seri üretim başlar cihazların. Artık Aralık ayında da 2-3 ay kalmış şuradan. Evet. Bunları neden söylüyoruz? Bir Samsung çalışanı Galaxy S8'de kullanılacak işlemcinin detaylarını Çinli firmalara satarken yerel polis tarafından yakalandığı ortaya çıktı. Bu arkadaşın sızdırdığı bilgiler kapsamında da S8'deki işlemcinin hangi özelliklere sahip olacağını artık 3 aşağı 5 yukarı biliyoruz. Platformun ismi, tabii ki pazarlama tarafında isimler değişebilir. Bunu Samsung açıklayana kadar %100 doğru kabul edemeyiz ama Exynos 8895 olacak. 10 nanometre olacak. 10 nanometre zaten firmaların 2017 projeksiyonlarında vardı. Bu bize ne avantaj sağlar? Performansı artar, enerji tüketimi değişmez.
Daha az ısınan belki de bir şey
ya da aynı performansı daha az ısı ve daha az, evet, enerji tüketimine sunabilir. Burada daha ziyade GPU performansı üzerine durmuşlar ve performans tarafında da yeni GPU'muz ARM'ın Mali G71 olacak, yeni mimariye sahip olan. Rivayete göre şu anki Mali T880'den 2 kat daha güçlü olacağı, yine benzer performans farkını Qualcomm'un Snapdragon 830'daki yeni GPU'dan da fazla olacağı şeklinde bir rivayet var.
Yani gelsin, zaten artık ben platformların hızlanması konusunda pek bir böyle şey heves duyan, şevk duyan bir adam değilim. Neden dersen
yazılım geride kalmıyor.
Huawei P9'daki biliyorsun Kirin platformu, 950 platformu, 810'un biraz üstünde performans sergilen bir platformdu. Düzgün çalıştıktan sonra, işletim sistemine uyumlu olduktan sonra o bana inanılmaz güzel bir deneyim sunuyordu. Yani daha hızlısında 820'yi aldığınızda ne değişti? Anlatabiliyor muyum? Artık telefonlar bir seviyeye geldi yani.
Tabii Samsung'un buradaki gayesi daha ziyade bu 4K çözünürlüğü adapte olma ve VR deneyimini getirebilme. Çünkü
İşte orada 4K ekranla VR'de bir farklılık sunarlarsa o zaman gerçekten işler değişir. Olacak
gibi. Çünkü 2-3 sene önceki sızdırılan bir takım Samsung yol haritası bilgilerinde 2017 için 4K panel görünüyordu 2017-18 dönemi için. Bugün mobil VR deneyimi söz konusu olduğu zaman ikimizin de söyleyeceği en büyük eksik 4K çözünürlüğüne sahip panellerin sektörde olması.
Evet.
Sony'de var ama Sony'nin olayı çok ayrı. O 4K'yı kullanamaması kullanabildiğinden daha fazla aslında bakıldığı zaman. Şimdi böylesi bir platformla 4K ekran ve yeni bir Gear VR ki belki o da kablosuz olur kim bilir. Hani gerçekten VR deneyimini gerçek anlamda ilk başlatan firma Samsung olabilir.
Ya orada şöyle bir sıkıntı var. Cep telefonu VR deneyiminde derinlik algısı yok. Yani sadece siz sağınızı solunuzu yukarı aşağı bakabiliyorsunuz ki bu VR deneyimi için çok engelleyici bir durum. Derinlik bilgisi yani sizin şöyle ileri geri kaldığınızda evet uzaklaşıp yakınlaşma her şey için bana sorarsan. Yani bir mekanda bir şeye bakarken de şöyle yaklaşmak bir sağa sola dönüp ya bakmak genelde, istiyorsunuz
genelde hareketlere. VR tarafını şu anda hani pazarlama tarafında özellikle film izlemeye çok yoğunlaştırmaya çalışıyorlar. Klipleri izlemeye çok yoğunlaştırmaya çalışıyorlar. O tarafta çok ciddi sıkıntı yarattığı söylenemez açıkçası ama yani, oyun olayı çok önemli.
İşte insan deneyimine çok yakın değil herhalde. Kıpırdıyorsun öne sağa sola kaykılıyorsun ama orada o tepkiyi alamıyorsun bir şekilde. Bir de ekstra olarak şunu da altını çizmek lazım. Yani Super AMOLED ekranı 4K'ya çıktıklarında büyük ihtimalle IPS'in 2.5K'sını falan yakalayacak bunlar. Öyle de çok abartmanın bir anlamı yok. Çünkü Super AMOLED ekranların 2K'sı o kadar rezil ki bir yerde. Bir IPS'le karşılaştırdığında mesela LG'nin G4'ü ile karşılaştırdığımızdaki G5 küçük ekranlı olduğu için onu hesaba katmıyorum. Sen de biliyorsun burada hepsini denedik. Evet. Arada çok muazzam fark var. Yani sanki bir tanesi Full HD veya biraz daha aşağı çözünürlükteymiş gibi geliyor size. Bence AMOLED teknolojisindeki o dizilimi de bir değiştirmeleri lazım
ya
artık.
Ya ama muhtemelen artık VR dediğimiz şey olay görsellik ekseninde gelişiyor. Ona uygun bir takım güncellemeleri panelde de yapacaklar.
Mutlaka.
Ama tüm bunları alt alta koyduğumuz zaman ekranın 4K olsa muhtemelen şu an VR'a en hazır telefon da iPhone 7.
Evet biraz öyle oldu.
Ekranın 4K olduğunu farz et.
İşlem gücüyle vesaire.
İşlem gücü, GPU'su, şusuyla, evet. Busuyla biraz öyle bir durum söz konusu ama.
Onlar da VR'dan hiç konuşmuyorlar şu an.
Konuşmuyorlar ama VR tarafında çok ciddi transferleri var. Mühendis transferleri var.
İşte ekran çözünürlükten hazır değil onlar çok akıllılar. Aynen. Böyle şeyleri hep ağzına almaz. Ne zaman ki tam hazır olacak o zaman.
Ben bekliyorum bir şekilde VR'a da girecekler onlara. Bu belki iPhone 8'de olur belki iPhone 10'da olur ama
ya
hazırlıkları var.
LG gibi. Lightning portundan bağlanan harici bir VR kask tanıtırlar. Belli mi olur?
Onun çok iş yapmadığı belli ya. O konseptten ziyade değil mi? Bizim hani PC'deki VR deneyimini bir şekilde mobilde adapte etmeleri
gerçi
gerekiyor.
Gerçi Apple'ı bilmiyorsun ya. Apple olayı değişebilir yani. Lightning portundan bağlanan bir aksesuar onlar için daha kârlı.
Dur önce orada bir 3.5 mm kulaklık olayını çözelim. Şu AirPod'u bir anlayalım. Ondan sonra VR'a gelene evet. kadar orada anlamamız, doğru yol bulmamız gereken çok fazla soru işareti var aslında. Samsung tarafıyla ilgili bir başka işlemci haberi de Samsung'un giriş seviyesi telefonlarında MediaTek işlemci kullanacağı gününde. Giriş seviyesine inmeye çalışıyor Samsung aslında Exynos ailesinde. Özellikle Galaxy A serisinde yine Samsung geliştirdiği Exynos 7580 gibi kendi platformları var ama en düşük giriş seviyesine diyebileceğim, hani Galaxy J serisinin oluşturduğu fiyat grubunda yeni bir işlemci geliştirmek bazen maliyetli olabiliyor. Çünkü artık orada Exynos 8890'dan değiştirme bir platform yerine yeni bir platform yapman gerekiyor. Samsung da MediaTek'le işbirliğine hazırmış, hatta anlaşma imzalandığı bile söyleniyor. Yani 2017 model Galaxy J'lerde MediaTek'in X5, X10 artık ismini olursa platformlarını görebilirsin.
Yani ilk başta MediaTek işlemciler falan beni heyecanlandırıyordu da şimdi full problem olarak bakıyorum ben global firmaların MediaTek'li telefonlarına.
Güncelleme gelmiyor abi.
Güncelleme gelmiyor. Bir sürü kronik sıkıntısı oluyor. Isınıyor mu ısınıyor. Çok fazla enerji tüketiyor. Ya ben çok tutturabildiklerini düşünmüyorum ama Samsung'un da bir bildiği bir test etmişliği vardı diyeceğim de pili de ortada yani.
Ha, yani tabii Note 7 vakası ayrı bir durum ama MediaTek'e kronik sorunlarla ilgili olarak Samsung gibi firma kendini çok fazla riske atmaz diye düşünüyorum.
İnşallah.
Şimdi önümüze benzer büyüklükte firma olarak Sony'yi belki gösterebiliriz.
Yani etki olarak da işte yani.
Sony'nin ama çıkar yolu yoktu. Sony bir şekilde onu koymak zorundaydı. Evet. Şimdi Samsung alternatif olarak ucuz bazı telefonları deneme taraftarıymış. Bakalım bekleyip göreceğiz. Samsung işbirliğinden yaratacağı sinerjiyle MediaTek biraz kendini toparlarsa özellikle çekirdeği açma, kütüphaneleri açma ve yazılım güncellemesinin yani daha konusunda belki bizler için daha iyi olabilir. LG V20 tarihsiz bir telefon oldu. Zamanlaması kötüydü çünkü iPhone 7 özellikle o tarafta aynı benzer dönemde çıktığı için çok fazla konuşulamadı ne yazık ki. Telefonun artısı var, eksisi var, tasarımı iyidir, kötüdür ayrı bir tartışma konusu ama G5'ten sonra üst segmentte LG'nin satışlarını arttırmayı umduğu telefon bu ayın sonunda Kore'de çıkıyor, Ekim'in sonunda Amerika'da çıkıyor, Avrupa'ya gelmeyeceği konuşuluyor.
Ben Avrupa'ya geleceğini düşünüyorum. V10 için de benzer bir çıkış haritası vardı biliyorsun. Gelir mi gelmez mi, kaç tane gelir tartışılıyordu. Baklar ki telefon beklenen ilgiyi görmüyor. Avrupa'ya falan da getirdiler. Ellerinde olsa tüm dünyaya, Mars'a da telefonu gönderirlerdi belki satar diye. Yani umutlulardı. V20'den de umutlular ama V20'nin şöyle bir döneme denk geldi. Yani Note 7'nin şu anda patlaması ve değişim süreci olması, insanların paralarını geri iade etmesi V7-20 yönelmelerinden ziyade iPhone 7'ye yönelmelerini sağlayacak. Şimdi düşünsene, teknoloji severinin en tutkun olduğu şey nedir? İlk deneyim. O ilk jiletini açma, kutudan çıkartma. Ondan sonra zevkin azalır, törpülenir. Şimdi Note 7'yi ilk çıktığında aldın sen. Patlama haberlerine kadar zaten bayağı bir kullandın. Hı hı. Sonra götürdün Samsung'a, parasını geri iade aldın. V20 mi alırsın, iPhone 7 Plus mı alırsın? Bir iPhone 7 Plus'tan denersin şansını.
Tabii
yani.
Orada hani aslında insanları gruplara ayırıp değerlendirmek lazım. Hani şöyle bir durum var. Note 7'nin parasını aldın diyelim. V20'yi 1000 lira daha ucuz alacaksan. Şimdi V20 spek olarak da kötü bir telefon değil. iPhone 7'ye de 1000 lira fazla vereceksen. Orada bir grup için V20 belki daha güzel bir telefon olabilir. Olabilir.
Evet, küçük bir grup için. Çünkü adam Note 7 almış herhalde. Ucuz telefon şimdi, peşinde koşacak olsa daha bir sürü alternatif
var. Kesin olan şu. Tabii LG de muhtemelen bunu öngörebilir. Samsung'un Note 7'de pil krizi yaşayacağını kimse öngöremedi aslında bakılırsa. Şu an Android tarafında üst segmentte bir boşluk oluştu ister istemez. LG V20'nin hani bu boşluktan istifade etmemeye çalışması da acaba bir tuhaf, yanlış bir karar olur gibi geliyor. Çünkü
üretim ona göre ayarlamıştır ki adam, elinde yoktur zaten malzeme.
Yani orada bandını, da yine başka bir hata olur. Neden dersen G5'in satmadığı zaten ortada. Yani sen şimdi en karlı, kar marjının yüksek olduğu cihaz grubunda
işler düşündüğümüz kadar iyi gitmiyordur LG için ya. Yani daha da kötüdür.
Bir ara hani mobilden çıkabileceği falan da gündeme gelmiş. Yani çok goy goy haber diyebileceğiniz bir takım iddialarla ama.
V20'de bile bu kadar lazım. İddialı bir çıkış yapamıyorsa ki. V10'un da çıkışı çok sessizdi. V10'uz herhalde LG'nin sevmediği bir grup yapıyor V serisini.
Bilmiyorum ama dışlanmışım. Bu Android tarafındaki bu fırsattan istifadecilik tarafında Samsung dışında şu an en güçlü firma olarak Asus gösteriyor. Zenfone 3 ailesi. Zenfone 3 Deluxe çünkü Snapdragon 821, 6 GB RAM. Evet. Ki öğrendiğim kadarıyla Türkiye'ye 256 GB'lik seçeneği de getireceklermiş.
Pahalı
yani fiyatı olur, 3000 lira üstünde olur vesaire bilemiyorum ama birebir teknik özellik yani mukayesesi yaptığımız zaman iPhone 7 en yakın cihazda Zenfone 3 Deluxe olacak.
Yani şimdi Asus markasını bilen, kullanan kullanıcının ben gidip de Asus'a 3300 lira vereceğini zannetmiyorum. Teknik servisten dolayı o kadar fazla firmaya giydiriyorlar ki şu anda. Eğer 1000 liralık telefonda teknik servis sıkıntısı yaşayan adam gidip de 3300 liralık telefon satın alıyorsa zaten demek ki bu milleti hemen çok yaranıyor. Yani anlatabiliyor muyum?
Yok ben şunu söylemek istiyorum. Haklısın. Sadece şu var. Hani Android segment, Android dünyasında
Asus'un hiçbir şansı yok.
Hayır, şunu söylemeye çalışıyorum. Android dünyasında üst seviye cihaz arayışındaysanlar, speklere bakacaksan
tam da Asus markasının hiçbir şansı yok. Yani bak, spek önemli değil ki herde. Note 7'nin bugün speklerini koy. İşlemci senin hızlı işlemci falan değil. Bak, teknik artık özellikleri bir kenara bırak. Buna bakan adam %1 filandır. Kalmadı. Artık ne önemli biliyor musun? Deneyim, son kullanıcı deneyimi. Note 7'de de bu kadar fazla merak uyandıran şey neydi? İşlemcisi mi, belleği mi? Hiçbir şey farklı değildi ki LCD'den. Ne merak uyandırdı? Farklı bir deneyim sunuyor. Ekran kavis oranı farklı, Retina diyor. Daha iyi bir kameradan bahsediyorlar. Ekran diyor, kavis oranlarını indirdim, daha iyi tutabiliyorsun diyor. Tutuştan falan bahsettik telefonda, değil mi? Artık önemli olan bunlar. Kimse artık spek konuşmak şey istemiyor.
Yok,
ya.
Haklısın ama ben özellikle...
Yani üst seviyede hiçbir anlamı kalmıyor.
Ben özellikle fiyatı iyi ayarlanabilirse Zenfone 3 Deluxe'un iyi iş yapacağını düşünüyorum.
3000 üstüne çıkacaksa buradan bütün Asus yetkililerine sesleniyorum. Sakın getirmeyin. Ticari bir başarısızlık yaşarsınız. 3000'in üstünde hiçbir aklı senin vatandaş.
3000 üstünde olmaz. Yani 206 GB modeli bilmiyorum.
3000'in üstünde bak sana söyleyeyim. Para verilecek markalar. Samsung'a para verirler. Bir de iPhone'a para verirler. Geri kalan hiç zorlamaz.
Tabii sen
sonucunda... Bir de Nokia gelirse bak. Nokia gelirse hala daha 3000'lerin üstünde telefon satma şansı var.
Ben Nokia'nın 3000'e cihaz alacaklarını zannediyorum.
Bence var.
Çünkü şöyle bir durum söz konusu.
Android'li bir premium telefon getirsin. 42 megapiksel kamera falan desin. 3000'in üstüne satma şansı var.
Abi. Yani benim oradaki beklentim şu yönde açıkçası. Zenfone 3 Deluxe için konuşuyorum burada. 206 GB tabii çok yüksek kapasite anlamına geliyor. Orada hani onu özel bir model gibi kullanmadım. Çünkü daha önce de Zenfone 3 tarafında da Zenfone 2 tarafında Deluxe model vardı Türkiye'ye getirmedik. Evet. 28 GB kapasite seçeneği sunan. Zenfone 3 Deluxe'un 32 GB'ını 2500 lira altı bir yere konumlandırırlarsa ya, çünkü zaman, 6 GB tamam. RAM işte optik stabilizasyon ya da stabilizasyon tarafında yetenekli bir kamerası vesaire var. Hazır piyasada da boşluk varken. Çünkü piyasaya bakıyorsun Mesut, Samsung diyorsun değil mi? Hani Note 7'si, S7'ci vesaire bir yere koy. Diğer firmalara baktığınızda şu an bir boşluk var. LG tarafı zaten konuştuk. Sony tarafında bir Xperia'nın yeni modelleri gelecek 2 Mayıs içerisinde. Onun da fiyatı çok ucuz olmayacaktır diye tahmin ediyorum. Benim tahminim yeni Xperia modelinin 2999 lira olacağı
o
şeklinde.
Tasarımla.
O tasarımla.
Onlara da buradan seslenmek istiyorum. Yani orada da arkadaşlarımız çalışıyorlar. Çok sevdiğimiz insanlar. Yani tasarım ortada, gençler yapmayın yani. Fiyat Allah aşkına.
İşte dolayısıyla bir de diğer firmalar var. Evet. Konuşabileceğimiz. Asus Zenfone 3 Deluxe'a baktığınız zaman metal kasaydı, şuydu buydu. onların hani ifadesiyle söylüyorum. Dünyanın ilk anten çizgisine sahip olmayan metal kasalı telefonu bu arada. Evet, sıradaki haberimiz HTC'nin HD2 modeliyle ilgili. Aslında başlık da güzel. Ölmeyi reddeden telefon tarzında.
Evso.
Yani bizim seninle beraber herhalde para vererek aldığımız son telefon.
Benim halen duruyor ama.
Benim arabada duruyor kenar. Çalışmıyor gerçi benim şu
anda. Benim babamda.
Kullanıyor dedi.
Kullanıyor. Yani, evet.
Şey, GPS olarak mı kullanıyor?
GPS olarak kullanıyor arabasında. Çalışıyor.
Zaten şeyde çok
Android yani. Yüklü.
Şeydi. Özellikle Almanya'da Alman taksilerde çok görürsün. HTC'deki evet. Hala kullanıyorlar çünkü taksilere özel bir takım uygulamalar Windows Mobile platformunda hala güzel çalışıyor. Ondan dolayı pek çok kullanıcı da sürücü de Almanya'daki taksilerde tutuyorlar. Android 7 güncellemesini almış. Tabii ki resmi olmayan yollarla almış durumda. Çünkü yaklaşık artık 6-7 yaşında bir telefondan bahsediyoruz. Evet. Çıktığı zaman 1 GHz işlemcisiyle büyük ekranıyla çok heyecan duyduğumuz bir telefondu.
O dönemin en büyük ekranı telefonuydu yani.
Ki çıktığı dönem içinde güzel bir telefonun açıkçası. Evet. Seninle beraber şöyle aylarca ROM aradık. Android'i nasıl kurarız? Kurduktan sonra nasıl stabil hale getiririz?
Ya Windows yüklüydü telefon ve o dönem fiyat performans oranı yüksekti donanımsal özellikleri olarak. Şimdi biz hep deneyim dedim ya. Donanımsal özellikleri gerçekten dolu doluydu. iPhone'a her türlü şeyde biliyorsun donanımsal özellik olarak çakıyordu. Aldık telefonu, çıkartıyorsun kutusundan, kamerayı açacağım diyorsun. Kamera X32 çalışıyor diye çöküyordu bazen. Yani Windows yüklü olunca böyle oluyor
yani
gerçekten.
Şu anda zaten şimdi şöyle bir şey var.
Android gelmesi tam çöptü ya.
Şimdi şöyle bir durum var. Android 7 bu telefona geldi. Telefon üzerinde çalışıyor ama tabii ki Android 7 ile beraber bu telefonu günlük kullanımınıza uydurabileceğiniz şekilde çalışmıyor. Çünkü günün sonunda arkadaşlar 7 yaşında bir telefondan bahsediyoruz. 1 GB RAM olan telefondan bahsediyoruz. Hatta 768 MB mı vardı bu telefonda?
Öyle bir şeydi evet. 1 GB.
Kullanılabilir RAM zaten 448 MB. Bu Android için artık yeterli bir seviyede.
Ya ona biz Android 5, 4 falan yüklemiştik. İyi çalışıyordu en son. Kaçta kaldık bilmiyorum seninle beraber.
Benim kurduğum hepsinde bir hata vardı. Evet çalışıyordu, telefon ediyordu vesaire ama tarayıcı birden çöküyordu ne bileyim. GPS kopuyordu ya da başka bir şey oluyor. Bir takım sıkıntılar yaşayabiliyorduk. Şimdi mesela Android 7'nin kurulmuş halinde ses çalışıyor. Mesela Wi-Fi çalışıyor ama telefon görüşmesi yapamıyorsun gibi bir takım kronik sorunlar var ama bu telefonun böyle ikon haline gelmesi, evet. Geliştiricilerin bu telefonun üzerinde hala böyle çalışmalar yapabiliyor olması. Az önce dedin ya hani GM5 Plus'a neden geç geldiği eleştiren bir grup var. HD2'de hala bir şekilde uyduruyorlar.
Yani.
Böyle bir durum söz konusu bu. Aslında şunu da bize gösteriyor. Üreticiler aslında güncellemeleri biraz daha hızlı verebilirler. Orada tabii farklı politikalar söz konusu ama
şimdi
bazı geliştiricilerin yaptıkları ortada.
Ya o süreci çok iyi hatırlıyorum. Telefona biz kurabiliyorduk ama Windows'un üstüne kuruyordunuz Android'i. Windows'un üstünden boot ediyordunuz o dönem. Bootloader'ı kırıldı ve boot esnasında artık Windows'u geri atacağız. Kernel direkt olarak boot esnasında devreye girecek. Android öyle yüklenecek diye bir çalışma başlatacaklarını söylemişlerdi. Ve o çalışmanın release edildi yani yayınlandığı gün biz Gigabyte'ın etkinliğine katılmıştık aşağıda. Sen bana haber verdin. Dedin ki böyle böyle işte release olmuş herhalde falan. Takip ediyorduk XDA'yı. Ben çıktım. Saat 12'de ofise geldim.
Biliyorum hatta videosunu çekmiştim.
Telefona onu yükleyip videosunu çekmiştim o dönem. Yani bizim sitemizde videosu da vardır. O gün videosunu çektim onun.
Bizim için büyük gelişmeydi.
Benim İnsanlık için çok büyüktü. Evet.
Küçük ama bizim
çünkü
için büyük
gelişmeydi. Çünkü telefona para vermişim. Hiçbir şekilde Dodris çalışmıyor. Bir şekilde Android yüklemem lazım. O gün gelip yüklemiştim ve daha kullanılır olduğunu düşünüyorum hala.
Madem o kadar konuştuk arkadaşlar. Telefonla ilgili benim son anım da şu. Mesut'un kredi kartıyla taksitle almıştık. İkimizde. Hatta Mesut'un kredi kartını alıp ben almaya gitmiştim. Vatan bilgisayarını
almıştık. Evet almıştık.
İki tane almıştık. Sonra bir şekilde tabii Mesut ekstreler geliyor. Ama tabii aklımızdan çıkmış. İş yolundan dolayı yani ne aldık, ne kadar taksit ödeyeceğiz vesaire hiç takip etmiyoruz. 6 ay sonra geldi. Ya ben senden taksit almayı unutmuşum. Evet. Bir toplu para ödemem olmuştum Mesut'a. Onun acısı yıllarca.
Evet, işte taksitin sıkıntıları değil mi? İşte ben unutmuşum almayı o dönemde. Şimdi unutmuşum falan deyince bunlar da diyecekler ki nasıl bir para geliyor falan. Adam o kadar parayı unutuyor. Yani öyle bir taksite böldürmüşüz ki onu. Hiç görünmüyordu bile toplam harcamada.
Onu taksite bir şey almışız
galiba. Öyle bir şey ya. 1400 liralık telefon
işte. Taksit diye konuşuyoruz ama böyle handikapları da var arkadaşlar.
Unutmayın.
Yani günün sonunda şunu hatırlamakla fayda var.
Faiz işletmedim. O günkü değeri neyse o değerden aldım yani.
Daha pahalı telefon arkadaşlar. Kimseyi daha fazla adam daha fazla insan yapmıyor. İhtiyaçlarınızı bilin, harcamalarınızı da ona göre yapın. Ayağınızı yorganınıza göre uzatın diyerek bu haftalık mobilitenin de sonuna gelmiş olduk. Önümüzdeki hafta Allah'tan bir mani çıkmazsa yeni bir programla karşınızda olacağız. Senin yok değil mi yurt dışı? Bende yok.
Yani herhalde en yakın yurt dışı Ocak değil mi?
Ocak'a kadar çok uzun bir zamandan bahsediyoruz. Ne olur ne biter bilmiyorum ama şu aşamada en azından önümüzdeki hafta çekeceğiz gibi görünüyor.
İnşallah evet. Beklentiler
yani bu ay artık 3 kere Almanya'ya
tam düzene koymuştuk değil mi? Tam düzene koymuştuk. Gidiyorduk herhalde mobilitede. Sonra böyle bir şeyler oldu.
Hayırlısı olsun. Evet. Allah nasip eder. Önümüzdeki hafta görüşürüz inşallah diyerek bu programın sonuna gelmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Görüş, öneri, yorum, eleştiri her şeyi videonun altında bizlerle paylaşabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.
Hoşçakalın.
Dünya kablosuz ağ pazarı lideri TP-Link mobilite programını sundu.